Artisan Podcast.
Merhaba, ben Filiz Yaz. 20 yılı aşkın süredir uluslararası firmalarda beyaz yakalı bir profesyonel olarak çalışıyorum. Yıllar içinde kendimi geliştirmek için sayısız eğitim aldım, yüzlerce kitap okudum ve her sabah yataktan kalkarken motivasyonumu yüksek tutmak için kendime yeni hedefler koydum. Bu süreçte çok değerli insanlarla tanıştım ve çalıştım. Şimdi yeni bir öğrenme yolculuğuna çıkmanın heyecanını yaşıyorum. Bu yolculukta özellikle ok ve yayı doğru tutmayı öğrenme hevesiyle başlayıp şirketimin iç olimpiyat oyunlarında gümüş madalyayla sonuçlanan serüvenimde yollarımızın kesiştiği Metin Gazoz'dan büyük ilham aldım ve almaya devam ediyorum. Bir olimpik sporcunun imkansıza uzanan yolculuğunu dinlerken bir anne olarak çocuk gelişiminde, kurumsal hayatta ekip dinamiklerini anlamada bana ışık tutan ilham dolu sohbetlerim oldu. Ve şimdi bu sohbetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin dünya çapındaki gururu, olimpiyat şampiyonunu yetiştiren antrenörümüz Metin Gazoz ile podcast serimize başlıyoruz. Genç yaşta başladığı sporculuk yolculuğunda azim ve disiplinle başarıya ulaşan Metin Hoca, sadece okçulukta değil, hayata dair de hepimize ilham verecek paylaşımlarda bulunuyor. Henüz katılmadıysanız kendisinin eğitimlerine katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hadi hep birlikte bu ilham dolu yolculuğa çıkalım. Bugün birlikte olimpiyat yolculuğunda karşılaşılan zorlukları, sporcuların motivasyonlarını nasıl koruduklarını ve hedeflerine ulaşmak için attıkları adımları konuşacağız. Şimdi okçuluğun inceliklerine ve bir şampiyonun bakış açısına yakından tanıklık etme zamanı. Metin Hoca, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz motivasyon. Uzun bir giriş oldu ama meramımızı anlatmak istedim. Sporcularınızı motive ederken nasıl bir yol izliyorsunuz? Her sporcunun farklı öğrenme ve gelişim hızına göre motivasyon süreçlerini nasıl şekillendiriyorsunuz?
Öncelikle böyle bir imkan tabii ki güzel bir şey. Niye? Bu sene 2024, okçuluktaki 40. yılım. 40 yıldır okçuluk sporla uğraşıyorum. Ve dünya üzerinde baktığımızda okçulukla hayatın nasıl bir birlikteliği olabilir? Sonuç itibariyle bir spor dalı diyebiliriz ama dünya üzerinde kişilik gelişimi için kullanılmış sayılı sporlardandır okçuluk. Mükemmelliyetçi kişiliğe sahip insanların yaptığı spor dalıdır. Az önce de dediğiniz gibi işte hedefe ulaşma, işte ulaşmak için adımlar. Öncelikle hedef belirlenmesi çok önemli. Ondan sonra bu hedefe ilerlerken yaptığımız adımlar, bunların planlanması. Bunlar hepsi önemli. Bu ilk podcast'imiz olacağı için kısaca bilgi vereyim. Okçulukta olimpiyatlardan tabii, Tokyo olimpiyatlarından sonra okçuluğumuz ve okçuluk branşımız ve Türk okçuluğu çok gündeme geldi. Tabii böyle bir sporcunun hem babası olmak, Mete Gazoz'un, hem antrenörü olmak, hayat hikayesini birçok kişiye, eğitim kuruluşuna, birçok şirket iş hayatına örnek olabilecek bir spor yaşantısını sergilemiş olması hem bir baba olarak bizi tabii ki gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Peki biz Mete'yi ve diğer sporcularımızı nasıl motive ediyoruz? Bu sorunları nasıl üstesinden geliyoruz diye bakarsanız, öncelikle bir plan dahilinde hedefi belirliyoruz. Bir spor dalının zirvede olmasını gösteren işaretlerden bir tanesi, değerini belirleyen, olimpik bir spor mu değil mi? Olimpiyatlarda branşı var mı? Okçuluk olimpik bir spor. O yüzden bir değeri var. Burada olimpiyatı kısaca bir anlatayım isterseniz. Olimpiyatlar spor branşının dünya üzerindeki bütün kıtalarda o kıtaların en iyi ilk üçünün, ilk dördünün, ilk beşinin geldiği, özellikle kıta seçmelerinde ilk üçün katıldığı, daha sonra dünya şampiyonlarında ilk sekizin alındığı, seçilmişlerin seçilmişi dediğimiz bir organizasyondur. O yüzden çok önemlidir. Ve olimpiyatlarda başarı elde etmek istiyorsanız, öncelikle olimpiyat 4 yılda bir yapıldığı için bu sürece girdiğimizde bu 4 yıl içerisinde olimpiyata hazırlanılmaz. Madalya alan ülkeler en az 2 olimpiyat öncesinden hazırlanır. Yani 8 yıl öncesinden hazırlanır.
Belki de 12 yıllık.
Tabii. Yani biz şu anda 2028'in kadrosunu yetiştiriyoruz. Yani elimizde mevcut hem kulüplerimizde hem federasyonumuzda, bakanlığımızda biz bunların çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü bu bir süreç. Yani Mete'nin bu olimpiyata hazırlık süreci içerisinde çok konuşuldu. Hepsi bir plan dahilinde olması gerekiyor. Planlı olmanız gerekiyor. Disiplinli olmanız gerekiyor. Özgüveninizin olması lazım. Dediğim gibi öncelikle bir hedefi belirliyoruz. Tabii ki hedef burada olimpiyatlar. Peki bu olimpiyat süreci bu kadar uzun sürecekse biz bunun konsantrasyonu ve motivasyonunu nasıl sağlıyoruz? Hani örneklerle gideyim isterseniz, elimizdeki örneklere. Öncelikle sporcunun bu üst düzeyde başarılı olabilmesi için kafasında onun düşüncesini okçuluğun dışında, o final atışın dışında hiçbir şey olmaması lazım. Yani öğrenciyse finali varsa o gün o finali düşünmemesi lazım.
Yoğun konsantrasyon diyorsun.
Kesinlikle. Maddi olarak bir sıkıntısı varsa, yani en azından bir geçim sıkıntısının olmaması lazım. Ona bir iş imkanı, belki de şu anda mesela devletimiz maaş bağlıyor. Asgari ücret düzeyinde milli sporculara maaş bağlanıyor. Mesela bunları adım adım çözüldü bunlar. Eğitim süreci içerisinde son 2 yıldır özellikle birçok vakıf üniversitesi yapılan anlaşmalarla %100'e yakın bir burs oranı var ve milli sporculara burs veriyorlar. Kafasında sporcunun ben spor hayatımı bıraktığımda ya da sakatlandığımda geleceğim ne olacak diye bir korku yok. Şimdi motivasyon ve konsantrasyon dediğimiz için neye konsantre olacağız? Bir başarıya. Başarı gelirken sizin o başarınızı etkileyecek faktörlerden bir tanesi gelecek kaygısıdır. Maddi kaygıdır, aile kaygınızdır, anne babanızdır, ev yaşantınızdır. Hepsini planlayıp bunları temel bir süreç içerisinde yürütmemiz gerekir. Bunun dışında sporcunun bu hazırlanma süreci içerisinde kendisinin özelliklerinin belirlenip bunu sporcuya çok iyi anlatmamız lazım. Nasıl bir yeteneği var? Doğuştan 4 yeteneğe sahibiz. Bazı genetik araştırmalar 3 diyor ama hani genel eğitimimiz, genel kanımız 4 yetenek diye anlatılır. Okatmak için aslında herkes okutabilir. Herkesin yeteneği vardır. Bu 4 yetenekten herhangi bir tanesi bizim işimize, yani sporcuyu destekler. Zayıf yanlarını bilip güçlü olduğu yanları aslında biz daha çok üst düzeye çıkartırız. Yani okçulukta zayıf yanımızı bilmek, evet orada bir düzen sağlarız ama güçlü olduğumuz yanımızın üzerine daha konsantre oluruz. Burada bu 8 yıllık, 10 yıllık yatırım nasıl oluyor diye bakıyoruz. Yine Mete'den örnek vereyim. İşte 3 yaşında okçuluğa başladı deniyor. Evet 3 yaşında çekimleri var, resimleri var, videoları var. 9 yaşında yarışmalara götürdük. Ve normalde yurt dışında birçok ülkede başarı elde eden sporculara baktığımızda 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda, 30'un üstünde derece aldıklarını görüyoruz. Çünkü öncelikle konsantrasyon ve motivasyon açısından kendi şehrinde şampiyon olması lazım. Kendi şehrinin en iyisi olması, kendi kulübünün en iyisi olması lazım. Sonra kendi ülkesinin en iyisi olması lazım. Sonra kendi kıtasının, yani Avrupa kıtasındaysa Avrupa şampiyonu, Asya kıtasındaysa Asya şampiyonu, Amerika kıtasındaysa Amerika şampiyonu olması lazım. Sonra dünya şampiyonasına hazırlanıyor sporcu. Dünyanın en iyisi olması için uğraşıyor. Ondan sonra olimpiyatlarda dereceler alınmaya başlıyor. Bu sene Paris olimpiyatlarında birinci olan Koreli 5. olimpiyatında şampiyonluğa ulaşabilir. Bakın 4 yılda bir yapılıyor ve 20 yıllık bir sürecin sonunda ferdi birinciliği alabildi.
Çok uzun süre motivasyonlarını koruması
kesinlikle
gerekiyor sporcuların.
Ama buradaki süreç şu. Biz Mete ve arkadaşları şu anda Paris olimpiyatlarında derece almış, ilk 8'e kalmış sporcularımıza baktığımızda hepsi 9 yaşında başlamış. Bu kültürde, bu spor kültüründe eğitim almış ve yaşantılarını bu şekilde devam ettiren, yani rekreatif amaçlı değil. Artık ülkemizde spor bir meslek olarak görülmeye başlandı. Okçulukta bunun temelini atan sayılı sporlardan diyebilirim. Önünü açmış bir spor branşıdır. Çünkü boş zamanda yapılan aktiviteye biz rekreatif faaliyet diyoruz. Boş zamanı değerlendirme diyoruz. Ama bir ülkeyi temsiliyet söz konusu olduğunda bu farklı bir psikoloji gerektiriyor. Bir Fransız düşünür demiş ki her insan yaşadığı toprakları, yaşadığı ait olduğu milleti temsil etmenin gururunu yaşamalıdır. Yani milli takımda o ülkeyi temsil etmek aslında çok büyük bir duygu, çok büyük bir deneyim. Milli olimpiyat sürecine dönersek eğer bir 15-16 yıllık yatırımdan sonra olimpiyatlarda derece gelmeye başlıyor. Bugün eğitim hayatımıza baktığımızda bir 15 yıllık eğitim sürecinden neredeyse geçiyoruz.
Çok doğru.
Ve meyve vermeye başlıyoruz. Yani ne kadar dahi olursanız olun en az minimum 10'la 15-16 yıllık bir eğitimin sonucunda kaliteli üst düzey verim alabiliyoruz o bireyden. Biz Mete'lerde bunu dediğim gibi çok ufak yaşlara çekince 20'li yaşlarda derece almaya başladık ve önümüzde 15 belki de 20 yıllık bir başarı serüvenini izleyeceğiz inşallah. Önümüzde böyle bir süreç olacak. Tabii bunu adım adım, özellikle küçük adımlarla, dediğim gibi önce kendi kulübünde daha çok özüne inersek, size de beraber çalıştığımız Paris olimpiyatları öncesi, öncelikle attığınız oku ne kadar iyi atabilirsiniz onu düşüneceksiniz. Ha bu toplum içerisinde her şeye çevirebilirsiniz. Ne kadar iyi anne olabilirim? Yani çocuğunuzun olacağı belli oldu. Bence her kadın herhalde onu düşünüyordur. Ne kadar iyi anne olacağım? Ne de olabilirim? Baba da herhalde en iyi baba ben olacağım. Hani çocuğuma şunu yapacağım, bunu yapacağım. Aslında öyle çok temel hareketlerle başlıyor. Spor da böyle bir şey. Ufak hareketlerle, ufak dokunuşlarla büyük etkiler yaratmanın altyapısını oluşturuyoruz aslında.
Hocam ufak paylaşımlar derken ama uzun soluklu bir planın küçük küçük adımlarla ilerleyip bir bütünü oluşturması gibi anlıyorum sizin söylediklerinizden.
Kesinlikle. Tüme varım dedim. Yani tüme parçadan varım. Tüme aynen, gidiyoruz. Aynen. Çünkü bütünü gören bir hoca olması lazım. Tabii bu işte bu bütünü göstermemiz lazım sporcuya. Yani önce bütün büyük yolculuklar ilk adımla başlar denir ya. Aslında buradaki ilk adım kişinin yapmak istediği sporu seçmesidir aslında. Kişiliğine uygun sporu seçmesidir. Bunun ne nasıl da bakın biz işte bizim kişiliğimize uygun bir eş seçme. Kişiliğimize uygun iş hayatına, bir firmaya iş başvurusunda bulunmak gibi düşünün. O yapı size ne kadar kişiliğinize uygun, sizin kültürünüze uygun. Öncelikle bunu belirlemek lazım. Bu iş başvurusunda da böyledir. Üniversite seçiminde öyledir. Üniversitenin olduğu şehir seçim bile önemlidir.
Yani bütün detaylar
kesinlikle detay. Mükemmelliyet detayda saklı. Mükemmel bir sonuç almak istediğiniz her işte sonuç değildir. Performans önemlidir. Yani okçuluk mesela performans odaklı bir spordur. Hareketin temelinde o yapmak istediğiniz hareketi her bir adımını en iyi şekilde yapmak zorundasınız. En iyi şekilde oku takacaksınız. En iyi şekilde elinizde tutturacaksınız. En iyi şekilde yayı gereceksiniz. Yani bu bütün hareketin bu parçaları bir araya getirdiğinizde en mükemmeline ulaşıyorsunuz. Arada bir şeyi atladığınızda orada o tam mükemmel sonuca ulaşamıyorsunuz. O yüzden okçuluk dikkati geliştiriyor. Aslında okçu her şeyi bilir ama dikkat etmediği bir konudan dolayı oku kaçar. Kaçırdığı okun nedenini biliyordur, Mete bilir, hepsini bilir. Üst düzey sporcular niye oku ortaya atamamaların nedenlerini hepsini biliyorlardır. Anlık konsantrasyon, o yayı gerdiğiniz an, bırakmaya karar verdiğiniz an şöyle bir atasözü vardır. Ok yaydan çıktı bir kere.
Evet.
İşte orada sizin elinizden çıkıyor. Hani orada deriz de işte kısmetimde yokmuş. Hani sonuç olarak. Burada işte sizin kendi gelişiminize ayırdığınız süreç önemli. Ne kadar kendinizi mükemmel hale getiriyorsunuz. Bu konuda ne kadar fedakar olabileceksiniz. Mesela Mete, baba olarak söyleyeyim, bir risk almadır başarı. Mete'nin geleceği, eğitim hayatı, ben riske aldım evet, hani gelişimi için. Belki çok iyi mühendis olabilirdi, doktor olabilirdi, öğretmen olabilirdi. Ne bileyim yani yapmak istediği branşta iyi bir mevkiye geleceği belli çocuğum. Okçulukta ısrar etmedim aslında. Israr ettim ama etmedim. Nasıl ısrar ettim? Bir baba olarak tabii ki benden sonra bendeki birikimleri Mete'ye aktarıp Mete'nin benim daha da üstüne çıkması gerektiğini inandım hep. Çünkü benim kadar olacaksa ben başarısız bir babayım. Başarısız bir antrenörüm. Yani ben kazandığım dereceler, aldığım başarılarla o seviyede bir spor yetiştireceksem, o seviyede bir evlat yetiştireceksem ben başarısız bir antrenörüm, başarısız bir idareciyim, başarısız bir babayım. Neden? Zaten onu yapıyorum. Yani Mete'nin bunun dışında bir şey yapması lazım. Yani hayal edilmeyeni hayal etmesi gerekiyor. Olimpiyat şampiyonu, bırakın biz dünya şampiyonluğunu düşünmek bile hayaldi. 2012 Londra Olimpiyatlarından sonra yeni bir atılım içerisine girdik. Dedik ki hani hep aynı yerdeyiz. Başarılıyız ama aslında neye göre başarı?
Değil mi?
Kendi içimizde başarılıyız. Ama dünya spor hayatına baktığınızda bir olimpiyat şampiyonumuz yok. Demek ki başarısız. Öncelikle bu bizim yüzümüze böyle çok sert bir şekilde vurdu. Çünkü okçuluk sayısal bir spor. Ne kadar böyle ortaya vuran kazanıyor gibi gözükse de bir puan değeri var. Yani biz seçme yapıyoruz. Diyelim 1280 puan atıldı. Türkiye rekoru. Ama ben o puanla Avrupa Şampiyonası'na gittiğimde Avrupa 34.'süyüm. Yani sonucu belli bir spor.
Yine konu şeye geliyor hocam. Hedef belirleme ama doğru hedefi belirleme. O hedefi belirlediğiniz yolda giderken de o yolun daha nasıl güzelleştiririz, nasıl destekleriz gibi anlıyorum. Sizin bütün söylediklerinizden çıkarttığım doğru hedefi belirleme ve bu hedefe gidecek yolu geliştirme olarak anlıyorum. Yani kültür de diyebiliriz buna aslında. Okçuluk kültürü.
Tabii ki şimdi öncelikle yaptığınız işin bir, yani deriz ya bir kültürü var bu iş. Aslında kültür dediğimiz hani hepsinin bir toplamı bir bütünü aslında olayın bütünü. Burada biz sabahın altındaki yaptığımız idmanımızda hani deriz ki evet okçuluk kültürü sabah erken başlar. İşte saatinde gelinir. Bu size aslında planlı olmanızı belirler. Tabii ki bu yolu belirlerken şöyle bir konu var. Başarılı olma yolunda ilerliyorsanız size önderlik yapan kişilerin deneyimlerinden ve söylemlerinden ders çıkarmanız lazım. Örnek almanız, kulağınıza küpe etmeniz lazım. Hani ben diyorum ki oğlum bunu yapma. İşte kızım bak buna dikkat et. Ya yaparız hocam. Ya olmuyor. İnanın olmuyor. Ben yaşadım. Benim amacım bir baba olarak, bir antrenör olarak, bir okçuluk sporun yöneticisi olarak yaşadığım 40 yıllık deneyimde benim sporcumun yaşayacağı sıkıntıları önden tespit edip bu yürüyeceği yolu açmak aslında. böyle yeşillik bir çimen, ayağına bir taş değmemesi. Taş olabilir doğada, sorun yok. Ama benim onu alıp mümkünse de doğal gözükmesini sağlamak. Ben yaparken bir sürü dikenler vardı. Ben bu yolda ilerlerken okçuluk sporuna başladığımda Sakarya'da pazarlayayım. Yani Sakarya'da ya 5 tane yay vardı ya 6 tane. Okçuluk yapabilmem için Sakarya'da birinin ölmesi gerekiyor ya da okçuluğu bırakması gerekiyor. Yani malzeme yok, ekipman yok. 1984, 1985. Yani para da var, alabilirim, imkanım var. Malzeme yok. Yani böyle bir spor temelinden gelip bugün sporcuma planlı programlı hedef koyup bu yolda ben Milli Eğitim Bakanlığı'yla Spor Bakanlığı'yla planlar yapıyoruz ve başarılı olma yolunda ilerliyoruz. Yani şimdi burada dediğim gibi yani yolu hazırlamak çok önemli. Burada bize çok iş düşüyor. Burada yöneticilere iş düşüyor. Siz ne yapmak istiyorsanız, hedefiniz neyse sizin altınızda çalışan yöneticiniz, formeniniz, şefiniz, bölge amiriniz, spordan örnek vereyim işte milli takım antrenörünüz, teknik direktörünüz veya teknik ekibiniz veya sağlık ekibiniz sizin çizeceğiniz yola, hedefe sizin isteğiniz, sizin istediğiniz zaten kültürünüz oluyor. O yolda hedef koyacak ve çalışma yapacak. Mesela okçulukta çok heyecan, meten nabzı 150, 140, 150. Benim beslenme uzmanım ona göre çalışıyor. Çünkü her finalden, her eleme turundan sonra metenin nabzından dolayı besin depoları bitiyor. Haliyle şu anda federasyonumuzda İngiltere'den bir üniversiteden beslenme uzmanıyla anlaştık. Bakanlığımız sağ olsun destek oldu. Bu işi en üst düzeyde hani vücudunu nasıl toplarız metenin ki bir sonraki tura besin depoları boşaldığında haliyle laktik asitin birikmesiyle birlikte konsantrasyon da etkileniyor. Bunu nasıl toparlarız? Bunu yaparken spor psikoloğumuz var. Bu spor psikoloğumuz da, bakın spor psikoloğu diyorum, normal psikolog veya psikiyatri demiyorum. Spor psikolojisi çok önemli. Branşı bilmesi lazım. Mesela şu anda bizim takımımızdaki spor psikoloğu kamplarda Mete ile birlikte yaşarlar. Ve Mete ve takım arkadaşları. Mete olarak anlatmayayım, bir ekiptir. Bunları hepsini küçük küçük planlarız. Ha bu bir kere plan ve disiplin olmazsa olmaz. Yani plansız bir yaşantı olmaz, bir spor olmaz. Disiplin olmadığı yerde de başarı olmaz. Çok net söylüyorum, ona inanıyorum. Yani bu yolu yürürken benim hangi adımı ne kadar atacağım, ne kadar hızlı atacağım, şiddetin ne olacağını bu planım ve disiplinim belirliyor. Ama tabii ki adımımı kaldırıp o yolda ilerlemek de benim özgüvenim. Acaba düşer miyim? Acaba taşa takılır mıyım? Çok taşlara takıldım, çok düştüm ama her seferinde yılmadan kalktım ve bu hikayede zaman içerisinde sporcularıma anlatıyorum. Ve onlar görüyor, duyuyorlar. İşte buna da tecrübe ediyoruz. Ha, Metin hocam tecrübelidir. Kolay kolay bunu yapmaz. Veya işte Mete için. Mete kolay kolay buradan maç vermez. İşte bu da tecrübelerin bütünü aslında.
Harika. Çok teşekkürler hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Harika bir zaman geçirdik. İlk yayınımız, ilk podcastimiz motivasyonla başladık. Ve bu motivasyonu oluşturmak için temel unsurlar nelerdi onlara baktık. Hedefin olması, bu hedefi oluştururken dikkat etmemiz gereken detaylar. İlk başta da söylediğim gibi siz bunu okçuluk felsefesinde, okçuluk sporu perspektifinde anlattınız. Ama yaşamımızın her alanına, iş hayatına da, çocuk gelişimine de her şeye adapte edebileceğimiz örnekler verdiniz. Yine ilham verdiniz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ederim. Ben de çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel bir kayıt oldu.
Ben
çok sağ
ikinci
olun.
Yayını, konumuzu merakla bekliyorum. Henüz kafamızda oluşmadı ama yine bir konuyu belirleyip bir sonraki podcastimizde de sizi dinlemek için sabırsızlıkla bekliyorum.
İnşallah.
Artisan Podcast.